Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 25. Ayrım. Phoebe hiçbir şey söylemeden elini kaldırıp kaşının altındaki yara izini elledi. Ya kavgadan kaldı bu iz. Önemli bir şey değil. Seni ilk gördüğümde ilgimi çekmişti. Orada yara, burada da gamzen var. Ağzının kenarına dokundu. Zıt yönlerde. Senin de böyle zıt uçların var Duncan. Peki, 6. yılda ne oldu? Mahallenin kabadayısı unvanını ne zaman kaybettin? Çok zekisin. Göründüğünden daha zorlu bir oğlanı gözüme kestirmiştim. Beni dövmedi ama sonra birbirimizi adeta geberttik. Sonunda da sıkı dost oldunuz diye tamamladı Phoebe. Erkeklerin klasik muhabbeti işte. Açık vermeyi sevmem ama yaklaştın. Tekme tokat dövüşürken ünvanımı kaptıracağım diye ödüm kopuyordu. Tam o sırada çocuğun babası çıka geldi. Adam hemen ayırdı bizi. Boks eldivenlerini takıp adam gibi dövüşmemizi istedi. Kendisi eski boksörlerdenmiş. Söylememe gerek yok tabii. O arada Jake ağzımı burnumu dağıttı. Maçın sonunda unvanı kim kaptı? Hiç kimse. Elime eldiven geçirmeye fırsatım olmadı. Babası beni sürükleye sürükleye evlerine götürüp mutfak lavabosunda yüzümüzü yıkadı. Annesi yüzüme buz koydu. Bir bardak da limonata verdi. Sıkılmıyorsun değil mi? Uzun hikaye demiştim sana. Hiç sıkılmadım. Öyleyse gerisini dinlerken bir kadeh daha şaraba ihtiyacın olacak. Boş kadehi aldı. Phoebe parmaklıklara yaslanıp onun şarapları doldurup dönmesini bekledi. Nerede kalmıştık? Jake'lerin mutfağında limonata içiyordun. Ve de bir ton azar işitiyordum. Hayatımda ilk defa birisi, öğretmenlerim hariç, çünkü o zamanlar beni adamdan saymıyorlardı, beni azarlıyordu. O zaman anladım ki mahallenin kabadayısı olunca sürekli dayak yemek zorunda kalacaktım. Asıl mesele kan revan içinde eve gelmeme rağmen annemin tek kelime etmemiş olmasıydı. Ben de şampiyonluk kemerimi teslim ettim. 15'inde falan mıydın? O civarda, hayatın gerçekleriyle tanışmak için erken bir yaş. Bu gençlik deneyimlerini iyi bilirim. Adam dönüp kadının gözlerinin içine baktı. Öyle görünüyor. Demek ortak bir yönümüz var. Ben de kendi gerçeğimi yaşadıktan sonra McNamara konağına taşınmıştım. Bu hikayeyi de başka bir gün paylaşırız. Kabadayılıktan emekli olunca ne yaptın? Annemi memnun etmenin en iyi yolunun bu olacağını düşünerek bir işe girdim. Hem bir işte çalışmanın dayak yemekten daha az acı vereceğini düşündüm. Akıllı bir seçim. Ama sesinden annesini hiçbir zaman memnun edemediği anlaşılıyordu. Ne tür bir işti? Garson çırağı olarak başladım. Haftalığımın yarısını anneme veriyordum. İyi gidiyordu aslında. Aramızda değişen bir şey olmamıştı ama yine de fena değildi. Bizim gibilerin hep aynı durumda olduğunu düşünmeye başlamıştım. Çocuğunu tek başına büyüten, zar zor geçinen biri. Annemin ise bunlarla ilgilenecek vakti yoktu. Bir çoban aldatan kuşu gece ötüşüne başladığı sırada Duncan bir süre sessiz kaldı. Tabii mesele sadece çocuğunu yalnız büyütmekte değil. Olmamalı tabii, biliyorum. 18 yaşını doldurunca kendi işimi yapmamı söyledi. Ben de yaptım. Yıllar sonra bir gün arabama cüzdanı boş bir yolcu aldım. Olaylar birbirini takip etti ve ailesiyle tanıştım. O da babasızdı. Onunki Finn küçükken ölmüştü ama sonuç aynıydı. Baba meydanda yok. Ama anne, ah inan bana, annesi çok ilgiliydi. Phoebe bir anneyi düşündü. Onun o kocaman ellerini, sabit bakan gözlerini. Fazla ilgiden sıkılsan bile o asla sana ilgi göstermekten vazgeçmezdi herhalde. Asla. Kuş sürüsü kadar çok çocuğu vardı ama hepsiyle tek tek ilgilenirdi. Ve benimle de. Gördüm ki işler sandığım gibi değilmiş. Öyle olduğuna inanmak ya da inanmak istemek işime geliyordu. Ama değilmiş maalesef. Pizzalar geldi herhalde. Yerinden doğruldu. Bir dakika sürmez. Gelen Teto ise çene çalmaya bayılır. Tamam. Şarabından bir yudum aldı ve gecenin ilk yıldızlarının altında uzanan bahçeyi seyre daldı. Duncan, bu evin, bahçenin, bu güzelliğin sonunda annesini mutlu edip kendisine daha çok ilgi göstereceğini ummuştu. Ama anlaşılan işe yaramamıştı. Peki niye burada kalmıştı? Hiç acı çekmemiş miydi? Elinde pizza kutusu, üstünde iki tabak ve araya sıkıştırdığı peçetelerle geri geldi. Ben hallederim. Anlatmaya devam edecek misin? Büyük ikramiyeye kadar olan kısmı hızla geçebiliriz sanırım. Phoebe tabaklarla peçeteleri bambu masaya koyup sofrayı hazırlarken Duncan da mumları yaktı. Mahalle çocuğunun işleri yolunda gitti çünkü bir kutu altılı birayla bir piyango bileti aldı. Müthiş bir kutlama yaptık. İki gün kör kütük sarhoş dolaştım. Aklım başıma geldiğinde ilk yaptığım şey biyanelere gitmek oldu. Ona pirinçten yapılmış o şişeyi aldım. Aynı Alaaddin'in sihirli lambasına benziyordu. Ona dedim ki, lambayı okşa ve üç dilek tut. Dile benden ne dilersen. Ya sen ne sevimli bir adamsın diyerek sofraya oturdu Phoebe. Çok akıllı olduğumu düşünüyordum. O da tamam, üç dilek diliyorum dedi. İlk dileği, kalan aklımı da yitirip parayı çarçur etmememdi. İkincisi, bu fırsatı, Tanrı'nın bu armağanını kendim için hayırlı bir işte kullanmamdı. Herhalde sönmüş bir balona benziyordum çünkü bir anne kahkahadan kırılıyordu. Sonra da, eğer ona bir şey vermek istiyorsam, eğer beni mutlu edecek olan şey buysa, ona bir çift burnu açık, topuklu, kırmızı ayakkabı alabileceğimi söyledi. Onu o kırmızı ayakkabılarla pazar ayinine giderken düşünebiliyor musun? Ona duyduğun sevginin ölçüsü yok sanırım. Öyle. Bugüne kadar da sözümü tutmaya çalıştım. Üç dileğini de. Kırmızı ayakkabılar en kolayıydı. Aklımı yitirmemek biraz şüpheliydi. Bir anda ipini koparan gelmeye başladı. Bu işler böyleydi. Eline para geçince birden önemli oluveriyordun. Aynen yüzüne yumruk yemek gibi. Bir müddet sonra tüm bunların ne kadar aptalca şeyler olduğunu anlamaya başlıyordun. Ama sen aptal değildin hem de hiç. Aklımı kullandığım durumlar oldu tabii. Phoebe'nin pizzasını tabağına kaydırdı, sonra kendininkini aldı. Araziyi annem için alıp evi de yaptırdım. Bu Allah'ın belası şehirden çekip gitmek istediğini söylerdi hep. Onun bu istediğini yapınca gözünde değerim artar mıydı acaba? Tabii bu arada ona para da veriyordum. Evin yapımı devam ederken onu oturduğu daireden çıkarıp küçük sevimli bir eve taşıdım. Bizim ihtiyar davetsiz bir misafir gibi aniden geliverdi. Bu sefer akıllı davrandım ve istediği 25 bin doları eline saydım. Ama Fin'e yazılı bir anlaşma hazırlattım. Bir daha benden hiçbir şey istemeyecekti. İstemeye kalktığı anda tacizle birlikte başka davalar da açacaktım. Bunun onu durduracağını sanmıyordum ama babam fazla zeki bir adam değildi. 25 bini alıp yeniden kayıplara karıştı. Eminim bu seni çok incitmiştir. Kısa bir süre sessiz kaldı, sonra incitmesi gerekirdi ama yemin ederim incitmedi diye karşılık verdi. Pizzasını ısırıp şarabını yudumladı. İnşaat bitmek üzereyken annemi buraya getirdim. Evin neye benzeyeceği az çok anlaşılıyordu. Bu evi onun için yaptırdığımı, canının istediği gibi döşeyebileceğini söyledim. Artık çalışmak zorunda kalmayacaktı. Boş odaları dolaştı ve dönüp bana böyle ambar gibi kocaman bir evde yaşayacağını nasıl düşünebildiğimi sordu. Ben de daha göreceği çok şey olduğunu söyledim. Ona bir hizmetçi, bir aşçı, daha başka ne isterse vereceğimi söyledim. Arkasını dönüp, ne istersen verecek misin? O halde bana Vegas'ta bir ev al. Bir de 50 bin dolar ver. Bunları istiyorum dedi. Dediklerini hemen yapmadım. Ev bitince gitmekten vazgeçeceğini düşündüm. Sonra başının etini yiyip zorla buraya getirdim. Bahçeler ekilmişti. Birkaç odayı da içi ısınsın diye döşemiştim. Phoebe usulca eline dokundu. Ama istediği bu değildi. Hayır değildi. Vegas'taki evi ve 50 bini istiyordu. Ben de pazarlık yaptım. Burada 6 ay yaşamasını, 6 ay sonra hala aynı fikirdeyse ona istediği yerde istediği evi alacağımı, ayrıca 100 bin dolar vereceğimi söyledim. Anlaştık. 6 ay sonra beni buraya çağırdığında eşyalarını toplamış bekliyordu. Yanında çalıştığı emlakçıyı aramış, oturacağı evi seçmişti bile. Evin alımıyla ilgilenip çekini de oteline gönderecektim. O anda artık yüzüme yumruk yememeye karar verdim. Mecazi anlamda tabii. Fin'e başka bir anlaşma hazırlatıp Vegas'a gittim. Annemle tekrar anlaşma yaptık. Kağıtları gözünü kırpmadan imzaladı. Çeki aldı ve herkes kendi yoluna gitti. Ne zaman oldu bütün bunlar? 5 yıl bitecek. Bir işe girmiş. Garsonluk yapıyormuş. Kumarbazın biri ona göz koymuş. Adam bizim ihtiyarı bulup para vermiş ve annemle babam resmen boşanmışlar. 2 yıl önce de annemle evlenmişler. Sen de burada kaldın. Bu evin böyle boş kalması utanç verici. Satmayı düşündüm ama gitgide bağlanmaya başladım. Bazen istediğin şeyi elde edemezsin ve haklı olup olmadığın da artık önemsizdir. Kendine yeni bir şeyler bulmaya bakarsın. Phoebe gerçekten şaşkınlık içindeydi. Bir gece içinde hem mantığı hem de arzuyla kıvranan yanları tatmin olmuştu. Sadece olağanüstü zevk anları yaşamakla kalmamış, onu yakından tanımış ve sonunda onu anlayabilmişti. Annenin seni hak etmediğini söylememe gerek yok sanırım. Yok, belki de yetişme çağındaki o serseriyi hak etmişti. Ama arkadaşları sayesinde geleceği belirlenen Duncan'ı hak etmediği kesindi. Pazar günü, gittiğimiz o eve, bir annenin evini sen mi satın aldın? Bütün çocukları, ben dahil, 3 yıl kadar önce birleşip aldık o evi. Evi bizden alabilirdi, ailesinden yani. Ama sadece birimizden almış olmayacaktı. Farkı anladın sanırım. Evet anladım. Peki ya Jake, ona ne oldu? Aldığım mülklerin sözleşmelerini hazırlıyor. Babası, ringlere veda ettikten sonra inşaat işine girmiş. Jake'i de yanına aldı. İşini iyi yapıyor. Eminim öyledir diye onu doğrulayarak tabağına bir dilim daha pizza aldı. Sen de ev seçme konusunda çok yeteneklisin. Öyleyimdir. Kadının ellerini avucunun içine aldı. Birkaç talihsiz istisnayı saymazsak bu işte bayağı yetenekliyim. 16. Havaya karışan gecenin sesleri, cıvıltılar, çıtırtılar ve koşuşturmalar arasında Duncan Phoebe'yi arabasına götürdü. Bir akşam birlikte tekneyle açılsak ne dersin? Bir akşam, neden olmasın? Çok sevinirim. Çoğu akşam evde olmamak zorluyor biraz beni. Bu arada şu ana kadar buluştuğumuz akşamlarda ya da öncesinde işe çağrılmamış olduğum için çok şanslısın. Dönüp arabaya yaslandı. Ayrıca sadece bir polis de değil, aynı zamanda yalnız bir anneyle çıkmakla işini daha da zorlaştırıyorsun. Zorluklar onları kolaylaştırmanın yolları keşfedildiği zaman ilginç hale gelirler. Eğilip genç kadını öptü. Bir akşam görüşmek üzere. Tamam, kapıyı açarken ani bir dürtüyle geri döndü. Bu hafta bize yemeğe gelsene. Zorlukları olacak elbette ama annem şimdiden sana abayı yaktı. Öyle mi? Zaten seninle bir yere varamazsak onunla devam etmeyi düşünüyorum. Phoebe'nin saçını kulağının arkasına attı ve taktığı küçük altın halka küpeye dokundu. Kurabiyeleri müthiş. Kesinlikle. Perşembeye ne dersin? Böylece misafir telaşına kapılmak için de onlara bolca zaman kalır ve ayrıntılarla beni delirtmek için de fırsat bulamazlar. Perşembe gelebilirim. Başını yana eğdi. Ajandana bakmak istemez misin? Bir randevun falan olmasın. Perşembe günü gelirim diye tekrarladı ve onu tekrar öptü. Bu kez onu öptüğünde Phoebe'nin karnında adeta bir alev topu dolaşıyor dedi. Şey dedi dudaklarını silerek, her an gitmekten vazgeçebilirim. Bir an önce yola çıksan fena olmayacak. Zaten gitmemek gibi bir seçeneğim de olamaz. Duncan konuşmaya yeltenince iterek onu durdurdu. Perşembe, saat 6'da. Gülerek arabaya bindi. Ertesi gün okul var. Ödev yapmak zorunda kalmadığım sürece benim için sakıncası yok. Dikkatli git Phoebe ve sakın eve girmeden beni düşünmeye başlama. Yoksa kafan karışır ve araba yoldan çıkabilir. Yola çıktığında gülmeye devam etti. Aynen Duncan'ın istediği gibi. Fakat kafasının karışmasını göze alacaktı. Çünkü düşünmek için ona çok fazla malzeme vermişti. Eğlenceli, ilginç ve çekici bir adamdı. Yatakta da, daha doğrusu kapıda oldukça iyiydi. Kendisinin bu konuda engin tecrübeleri olmasa da fena sayılmazdı. Ne de olsa birkaç yıl evli kalmıştı. Yine de hiçbir şey Duncan'ın o geceki karşılama töreniyle boy ölçüşemezdi. Rahat bir yapısı vardı ama ilgisiz değildi. İlgisizliği Roy'la birlikteyken yaşamıştı ve aynı şeylerin tekrarlanmasına izin vermeyecekti. Servete kavuşunca arkadaşlarını ihmal etmemişti. Finn avukatı olmuştu. Jack de sözleşmeleri yapıyordu. Dostlarını unutmuyordu. Sadakat, Phoebe için son derece önemliydi. Rahat olabilirdi, sadık da olabilirdi. Ama dizinin dibinden ayrılmayan evcil bir köpek gibi de değildi. Çok katmanlı bir adamdı. Her tarafta bir bağlantısı vardı. Katmanların bir tanesi eski yaralardan oluşuyordu. Her şeyi nasıl böylesine kalbine gömebilmişti? Eski yaraları iyi bilirdi. Onları belleğinin derinliklerine hapsetmek hiç de kolay değildi. Çoğu insanın yaptığı gibi yaralarını gurur meselesi yapmamıştı. Kendisi zaman zaman arpacı kumrusu gibi geçmişi düşünüp dururdu ama Duncan öyle yapmıyordu. O, geçmişin izlerinin hayatını yönlendirmesine izin vermiyordu. Dolayısıyla muhtemelen kendisinden daha iyi idare ediyordu. Paranın faydası olmuş muydu? Elbette olmuştu. Doğruya doğru. Ama ona öyle geliyordu ki para olmadan da gayet iyi geçinip gidebilirdi. Para ona ihtirasın yolunu açmıştı. Ya da en azından ihtirasları olduğunun, onları harekete geçirmesi gerektiğinin farkına varmıştı. Phoebe'nin ihtirasları hep olmuştu ve birçoğu da onun için oldukça özeldi. Büyük bir kısmında başarılı olmuştu. Kapıdaki karşılamada ne kadar iyi olursa olsun amacı ve hedefleri olmayan bir adamla uzun süre ilgilenebileceğinden şüpheliydi. Sahiden de Duncan'ın amaçları ve hedefleri hakkında ne biliyordu? Barlar, bir de proje aşamasında olan bir mağaza. Kuyunun derinliği düşünülürse bunlar sadece küçücük damlalardı. Başka ne yapardı, ne isterdi, neler planlıyordu? Nasıl da didikliyordu ama. Eline aldığı kumaşı büküp katlayarak istediği şekle sokmaya çalışıyordu. Bu özelliği sayesinde işini iyi yaptığını kabul ediyordu ama yakın bir zamana kadar aşk hayatının yolunda gitmemesi de muhtemelen yine bu özelliğiyle alakalıydı. Niçin kendi haline bırakmıyordu? Müdahale etmeyip akışına bıraksa olmaz mıydı? Bunu yapmak çok kolay olmayacaktı ama deneyebilirdi. Perşembe akşamı Duncan yemeğe gelecekti. Belki bir akşamı da teknede geçirebilirlerdi. Muhabbet ederler, eğlenirler ve saatlerce tutkuyla birbirlerinin olurlardı. Bakalım neler olacaktı? Evinin önüne park ettiğinde kendini iyi hissedip hissetmediğinden emin değildi. Önce Carly'e bakacaktı. Onu uyurken bulsa ne iyi olurdu. Sonra belki çaydanlıkla yukarı çıkar, annesi ve Evin'in küçük kızlarına söyleyeceklerini dinlerdi. Mırıldanarak arabanın kapısını kilitledi ve kaldırımdan eve doğru yürümeye başladı. Aniden yüreği ağzına geldi. Ciyaklamamak için kendini zor tuttu. Kelimenin tam anlamıyla ciyaklamak üzereydi. Polis de olsa sonuçta diğer kızlardan farkı yoktu. Basamaklarda kıvrılmış duran yarım metrelik yılanı görüp de ciyaklamayacak bir kız olabilir miydi? Plastiktir mutlaka dedi içinden. Bir yandan da çarpıntısını yatıştırmak ister gibi elini göğsünün üstüne koydu. Büyük ihtimalle mahallenin veletlerinden biri evdeki hatunlara eşek şakası yapmaya çalışıyordu. O yüzsüz Johnny Porter'ın işiydi bu. Çünkü böyle şakalar onun uzmanlık alanına giriyordu. Artık Johnny ile konuşması şart olmuştu. Hem de en kısa zamanda. Ona biraz sert. Hayır, plastik değildi. Yaklaşınca oyuncakçıdan satılan şaka malzemelerinden olmadığını anladı. Neredeyse bileği kadar kalın, gerçek bir yılandı. Nabzını kontrol edip kardiyolojidekileri çağırmaya gerek olmadan da ölü olduğu anlaşılıyordu. Belki de sadece uyuyordu. Bir adım geriye gidip elini saçında gezdirdi. Bir yandan da kımıldamasından korktuğu için gözünü ondan ayıramıyordu. Ölü olsun olmasın onu orada öylece bırakamazdı. Ölüyse çok çirkin bir görüntüydü. Bakılacak gibi değildi. Canlıysa da her an uyanabilir ve kaçıp bir yere girebilirdi. Ya eve girerse? Bu ihtimal aklına gelir gelmez doğruca arabasına koştu. Bagajı açarken durmadan dönüp yılanı kontrol ediyordu. Keşke üzerinde silah olsaydı ama yine de eğer hayvan ona doğru bir hamle yaparsa eli titremeden nişan alıp onu vurabileceğinden pek emin değildi. Bagajdan şemsiyesini çıkartırken atış menziline gitmeli diye mırıldandı. Atış menziline gidip biraz antrenman yapmalı. Of tanrım, kahretsin, bunu yapmak istemiyorum. Başka seçeneği var mıydı? Komşunun evine koşup telefonunu ister ve Carter'ı arardı. Lütfen gelip şu merdivenlerde uyuyan ya da ölü yatan yılanı alabilir misin? Çok sağ ol. Tanrım, tanrım. Yutkunarak yavaş adımlarla merdivenlere yaklaştı. Gözlerini kısarak şemsiyesinin ucuyla yılanı dürttü. Bu defa ciyaklar gibi oldu. Geriye doğru sıçrarken kalbinde taklalar atıyordu sanki. Sevimsiz kara şey kıpırdamadan duruyordu. İki kere daha dokunduktan sonra artık resmen ölü olduğunu söylemek mümkündü. Pekala, tamam, yapabilirsin. Başka şeyler düşün. Sadece. Ay ay ay. Şemsiyenin ucunu yılanın altından geçirdi. Yanlardan sarkan bedenini dengede tutup düşürmemek için kollarını kıpırdatmamaya çalışıyordu. Ama iki defa düşürünce kızgın korların üstünde yürüyormuş gibi küfrederek zıplayıp durdu. Şömine demirlerini alsa daha iyi olurdu ama eve bir girerse bir daha çıkamayabilirdi. Sonunda yandaki bahçe kapısına kadar gidip avluya çıktı. Midesi bulanıyordu. Aynı zamanda sinirinden gülüyordu. Hepsini çöpe attı. Yılanı da, yepyeni şemsiyesini de. Sonra da çöp bidonunun kapağını hızla çarparak kapattı. Ölmüş sürüngen hayvanları poşete koyup ağzını bağlamadan öylece çöp bidonuna koymak muhtemelen kanunen yasaktı. Ama kanunun da içine. Yapacağını yapmıştı. Artık işlerine bakan şirketi arardı. Çöpçülere biraz bahşiş verir, biraz da cilveleşirdi. Çöp bidonundan uzaklaştı ama bacakları onu merdivenlere kadar ancak taşıyabildi ve olduğu yere çöktü. Kahrolası kedi. Hayvanları boğazlayıp leşlerini onun bahçesine bırakan o hınzır kedinin sahibini er ya da geç bulacaktı. Savana'da öyle büyük bir yılanı nereden bulup getirmişti? O da ayrı bir muammaydı. Yok yok, bunu ancak geri zekalının teki yapmış olabilirdi. Kesin öyleydi. Johnny Porter ya da o cins biri işte. Artık buzlu çay içip kız kıza sohbet edecek hali kalmamıştı. Kalktı ve odasına çıkıp hemen yatağa girmeye niyetlendi. Kapının önüne geldiğinde ıslık sesini duydu. Bu defaki titreme nöbeti dosdoğru midesini sardı. 25. ayrımın sonu. Sayfa 277. Devamı 26. ayrımda.